Safahat Sohbetleri.
Muhterem dinleyiciler, hepinize sıhhat ve afiyet diliyorum. Mehmet Akif'imizin, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli şiir külliyatından sohbetler yapıyoruz sizinle. Safahat, Mehmet Akif'in 6 şiir kitabının toplamı. 7 şiir kitabının toplamı. Birincisi Safahat adını taşıyor. Safhalar, devirler, evreler demek bu. Kitaplar toplu yayınlandığında, yani önce 6 cilt bir arada, sonra 7 kitap bir arada yayınlandığında bütününe de Safahat ismi verilmiş. Safahat bizim edebiyatımızın abidevi eserlerinden birisi. Mutlaka bunu hepimizin okuması gerekiyor. Hem bir edebi eser, hem bir fikir eseri ve aynı zamanda bizim tarihimize karışmış bir şahsiyetin eseri. Burada aynı zamanda tarihimizi de okuyoruz. Efendim, Safahat sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Camii şiirini okumaya başlamıştık sizinle, okumaya ve açıklamaya. Fatih Camii, 1911 yılında yayınlanan 1. Safahat'in ilk şiiridir. Mehmet Akif'in de Meşrutiyet'ten sonra Sırat-ı Müstakim mecmuasında yayınlanan ilk şiiri budur. Mehmet Akif'in böyle bir başlangıç yapmak istediğini, bu başlangıç şiirinde bir hayli mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Evet, Mehmet Akif bu Fatih Camii şiirinde aynı zamanda kendi hayatının bir dönemini de bizi götürüyor. Babası onları camiye kardeşiyle birlikte götürmüştür. Orada kendisi namaz kılarken çocuklar da biraz çocukça yaramazlıklar yaparlar. Namaz bittiğinde de birlikte evlerine dönerler ve uykuya dalarlar. Aslında Mehmet Akif şiirde kendi döneminden biraz çocukluk dönemine gitmiştir. Babasını anlatmaktadır. O nasıl bir adamdır? Mehip yüzlü bir Adem'dir. Edeple namaz kılan birisidir. Yani heybetli bir yüzü vardır onun ve edeple namaz kılar. Yanında da iki yaramaz çocuk vardır, pek yaramazdır. Hele oğlanın başındaki sarıkta püskül bile yoktur. Sarık hemen bozulur. Bir sarık bağlanmıştır ama hemen bozulur. Bir müddet sonra bayrak gibi dalgalanmaya başlar. Çünkü koşuşturmaktadır. Bütün bunlardan söz etmiştik. Şair çocukluğunu anlatmaktadır ama aslında kendi döneminde Fatih Camii'nden bahsederken böyle bir geriye gidiş yapmıştır. Aslında kendi döneminde Fatih Camii'nin önemini, Fatih Camii üzerinden fikirlerini bize anlatmıştır. Efendim, Fatih Camii şiiri ile ilgili açıklamalarımızı burada tamamlamış olalım. Ve Safahat'ın 1. kitabın 2. şiirine geçelim. Bu uzun bir şiir, uzunca bir şiir, bir manzum hikaye diyebileceğimiz bir şiir. Ve Mehmet Akif'in en çok okunan, zamanında da çok ilgi gören şiirlerinden birisi Hasta şiiri. Aynı zamanda şairin yine hayatından bir parçadır bu. Şiirin başında "Vak'a Halkalı Ziraat Mektebi'nde geçmiştir" notunu görüyoruz. Olay Ziraat Mektebi'nde geçmiştir. Ziraat Mektebi nedir? Mehmet Akif'in okuduğu 1893'te birincilikle mezun olduğu bir yüksekokuldur. Ziraat Mektebi Ali'si. Bunun bir bölümü şimdi veterinerlik dediğimiz baytarlık bölümünden Mehmet Akif mezun olmuştur. Orada hem talebeliği geçmiştir. Sonra da bu mektepte, bu okulda bir müddet 1906-1907 yıllarında kitabeti resmiye, yani resmi yazışma hocalığı yapmıştır. Ve olay da hasta şiirinde anlatılan olay da işte bu oradaki öğretmenliği sırasında Akif'in geçmiştir. Evet, manzum hikaye bizim 20. yüzyılın başında şairlerimizin çok rağbet ettiği bir türdür. Şiirle hikaye anlatmak. Hem de bunu aruz gibi gayet zor bir vezinle, gayet bir zor bir ölçü sistemiyle yapmaya çalışmak o zaman önemsenmiştir. Bu işin belki de en büyük üstadı, manzum hikayeciliğin en büyük üstadı Mehmet Akif'tir diyebiliriz. Çünkü Mehmet Akif bu manzum hikayelerinde gayet sade konuşma üslubuyla bize hitap etmektedir. Bu şiir, hasta şiiri işte önemli örneklerden biridir. Ve şiir şöyle bir girişle başlar. Bence doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz. Bence doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz. Hasta bir öğrenci vardır. Bu öğrencinin hastalığının epeyce ilerlediği anlaşılmaktadır. O yüzden manzum hikayemiz, bence doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz. Hastalık çünkü değil, öyle ehemmiyetsiz. Bu önemsiz bir hastalık değil doktor bey. Onu soyarak dinleyiniz diye bir ihtarda bulunuyor şair. Sade bir nezleyi sadriye mi illet? Nerede? Bu bir göğüs nezlesi mi zannediyorsunuz? Hayır, öyle değil. Çocuğun hali fenalaştı son günlerde. Ameliyata çıkarken sınıf 10 gün evvel, bu da gelmez mi dedim. Kim dedi oğlum sana gel? Burada tabii ameliyat kelimesini hepiniz biliyorsunuz. Ameliyat deyince bugün anlaşılan bir şey var. O da cerrahların vücudumuzun çeşitli organlarını kesmeleri, işte yarmaları, bu ameliyat işlemidir. Ama burada kastedilen ameliyat farklı bir ameliyat efendim. Burada ameliyat uygulama, pratik demek. Yani Baytar Mektebi'nde okunmaktadır. Orada elbette ki uygulama vardır. Ve bu uygulama, bu pratik de derslerin bir parçasıdır. Bu hasta çocuk da ameliyata çıkarken, belki muhtemelen bu açık havada yapılan bir iş veya bir laboratuvarda yapılan bir iş, o da gitmek istiyor ama zaten hastadır. Tekrar okuyorum. Ameliyata çıkarken sınıf 10 gün evvel, bu da gelmez mi dedim. Kim dedi oğlum sana gel? Öğretmenin ağzından bunu dinliyoruz. Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan. Hadi yavrum, hadi söz dinle, bir parça uzan. Evet, çocuk, hasta öğrenci nöbet geçirmektedir. Nöbet üstünde, yani nöbet olduğu zaman yorgunluktan kaçınmak lazım. İstirahat etmek gerekir. Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan. Yani istirahat et, git, senin bu ameliyata, bu uygulama dersine gelmen gerekmez diyor hoca. Ve şiirin devamında o zamandan beridir zaafı terakki ediyor. Yani o zamandan beridir zayıflığı artıyor, zayıflamaya devam ediyor. Demek hastalık çocuğun, öğrencinin zayıflamasına yol açıyor. Görünen bir daha kalkınması artık pek zor. Zayıflığı artıyor. Öyle görünüyor ki bir daha da toparlanması, güçlenmesi ihtimali pek yok. Uyku yokmuş, gece hep öksürüyormuş. ateşin olmuyormuş biraz dindiği. Burada hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgi veriyor şair. Uyuyamadığından bahsediyor çocuğun. Gece sürekli öksürdüğünden, ateşin hiç dinmediğinden söz ediyor. Ben zaten işin bir ay evvel biliyordum ne vahim olduğunu. Bana ihtara ne hacet abeyim şimdi bunu. Bunu da doktor söylüyor. Ben bir ay önce bunun sonunu biliyordum. Yani vahim bir durum olduğunu biliyordum. Bana hatırlatmanıza ihtiyaç yok diyor. Mamafi yeniden bakalım dikkatle. Doktor bunu bildiğini ama isterseniz bir daha bakalım. Dikkatle bakalım diyor ve kati bir hüküm verelim. Hükmü kati verelim, etmeye gelmez acele. Mamafi yeniden bakalım dikkatle. Hükmü kat'i verelim, etmeye gelmez acele. Acele etmeye gelmez diyor. Kesin bir hüküm vermek için dikkatle bakalım. Ve doktor, çağırın hastayı gelsin. Kapının perdesini açarak girdi o esnada, düzeltip fesini. Bir uzun boylu çocuk, lakin o bir levha idi. Öyle bir levhayı rikkat ki unutmam ebedi. Evet, doktor hasta gelsin diyor ve o sırada işte perde açılıyor ve çocuk içeriye giriyor. Diyor ki artık o bir levha idi, bir tablo idi. Nasıl bir levha idi, nasıl bir tablo idi onu da diğer mısrada açıklıyor. Levha-i rikkat, yani dokunaklı bir resim. Çocuk adeta dokunaklı bir resme dönüşmüştür. Öyle bir levha-i rikkat ki unutmam ebedi. Rengi uçmuş, yüzünün gözleri çökmüş içeri. Şair bize hasta çocuğun resmini anlatıyor. Dokunaklı bir levha, rengi uçmuş, gözleri çökmüş içeri. Böyle bir hasta çocuk. Elmacıkları iki baştan çıkıvermiş ileri. Elmacık kemikleri de iki taraftan ileri çıkmış. Yani çok zayıflamış. Yüzünde bu zayıflık elmacık kemiklerinin çıkıklığından anlaşılıyor. O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış. Fırlamış alnı. Damarlarla beraber çıkmış. Alnı dışarı fırlamış. Damarları görünüyor. Yani hastalık çocuğu bu hale getirmiş. Betbeniz kül gibi olmuş, uçarak nuru şebap. Beti benzi kül gibi olmuş. Bugün de öyle deriz. Gençlik nuru yüzünden uçmuş. Nuru şebap. Gençlik nuru yüzünden uçmuş. O yanaklar iki solgun güle dönmüş bitap. O yanaklar da iki solgun güle dönmüş. Güçsüz güle dönmüş. Bitap güle dönmüş. O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi. Dudaklarının derisi morarak kavlamış. Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi. Kafa bir yük kesilip boynuna çökmüş bağrı. İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı. Aziz dinleyiciler, burada şairimiz bir resme dönüşmüş olan hasta çocuğun resmini bize ayrıntılarıyla anlatıyor. Dokunaklı bir resim anlatıyor bize. Rengi uçmuş, yüzünün gözleri çökmüş, içeri gözleri çökmüş, elmacık kemikleri çıkmış, alnı dışarı fırlamış, damarları görünüyor. Gençlik nuru uçmuş, yanakları solgun güle dönmüş, dudakları morarıp derisi kavlamış, kafa yük kesilip boynuna çökmüş bağrı, iki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı. Bu tasvirden sonra şiirin yeni bir bölümüne geçiyoruz ve doktorun dilinden şöyle başlıyor bu bölüm. Otur oğlum, seni dikkatlice bir dinleyeyim. Soyun evvelce, fakat siz soyunuz yok halim. Doktor hastasına seni dinlemek için soyunman gerekir diyor. Fakat hasta, benim soyunacak halim yok diyor. Yani hastalığın derecesini buradan gayet iyi anlayabiliriz. Soydu biçareyi 3-5 kişi birden o zaman. aldı bir heykeli üryanı sefalet meydan. İşte o zaman 3-5 kişi birden biçare çocuğu soymaya başladılar ve çıplak bir sefalet heykeli ortaya çıktı. Bu kemik külçesinin dinlenecek bir ciheti yoktu. Evet, bu kemik külçesinin dinlenmesine müsait bir yeri de olmadığı görülüyor. Zannımca tabibin coşarak merhameti, bakmasak hastayı nevmi ederiz belki diye çocuğun göğsüne yaklaştım biraz dinlemeye. Tabii doktor dinlenecek bir tarafı yok aslında bu hastanın ama şimdi dinlemesek çocuk ümitsizliğe düşer, üzülür diye dinliyor. Öksür oğlum, nefes al, oldu, giyin. Bakın bunları şair, öksür oğlum, nefes al, oldu, giyin. Bakayım nabzına, âlâ, sana yavrum, kodein, yazayım, öksürüyorsun. O keser pek iyidir, arsenik hapları al, söylerim eczacı verir. Aruz'la şairin, Akif'in burada yaptığı dikkat çekici. Bir hastanın muayenesini anlatıyor. Doktor ne der? Öksür oğlum. Evet, bu şiirin bir parçası. Nefes al. Oldu. Giyin. Yani bir doktorun söylediği sözler aruz vezniyle şiirimizde yerini alıyor. Bakayım nabzına âlâ. Sana yavrum, kodein yazayım. Öksürüyorsun. O keser pek iyidir. İlaç yazıyor doktor. Şair onu da şiirleştiriyor. Arsenik hapları al. Söylerim. Eczacı verir. Evet, doktor kodein veriyor. Kodein nedir? Kodein, afyondan elde edilen, morfine benzeyen ve öksürük kesici olarak kullanılan bir ilaçtır, bir maddedir. Doktor bunu yazıyor. Evet, hastada ümit yok ama ilaç yazmak da doktorun adeta bir nevi mecburiyeti. Onları yazıyor ve sonra şunu söylüyor doktor. Hadi git, kendine iyi bak. Evet, doktor bunu söylüyor. Ondan sonra da şair ona soruyor. Nasıl ettin doktor? Yani ne diyorsun? Yani bu yaptığın nedir? Anlamında soruyor. Edecek yok. Çocuk artık yola girmiş gidiyor. Doktor da işte bunu söylüyor. Yapacak bir şey yok. Çocuğun düzelmesi mümkün değil. Bu çocuk gidici diyor doktor. Sol taraftan riyenin zirvesi tek mil çürümüş. Yani sol taraftan akciğerin tepe kısmı tamamen çürümüş. Yani ciğer gitmiş. Hastalık seyri tabiisini almış yürümüş. Artık hastalık olağan seyrinde, bu kötü bir seyir ve bu seyrin sonu da pek selamet değil. Devri salisteki asarı o melun marazın var tamamıyla değil hiçbir eksik arazın. Üçüncü safhasına gelmiş bu hastalık. Bütün belirtiler onu gösteriyor. Dolayısıyla da ümit yok. Bütün ağraz şehikiyle, zefiriyle yani nefes almadan, nefes alma belirtilerinden, nefes verme belirtilerinden her şey ortaya çıkıyor. Bunun üzerine şair yeter diye doktorun sözünün devamını getirmesini engelliyor. Hastanın çehresi meydanda ya, insanda meğer olmasın his denilen şey. O değil lakin biz bunu tebdili hava derde nasıl göndeririz? Evet, çocuğun hava değişimine, tebdili havaya ya gönderilmesi gerekiyor. Fakat ölümü de çok yakın. Böyle hasta bir çocuğun seyahate çıkarılması, memleketine gönderilmesi de olacak iş değil. Şurada 3-5 günü var. Gönderelim, yolda ölür. Böyle bir hava değişimi versek yolda ölmesi kesin. Git demek hem düşünürsek ne büyük bir zuldür. Hadi göndermeyelim. Var mı fakat imkanı? Kime dert anlatırız? Bulsana derdi anlayanı. Yani bu çocuğa hava değişimi vermek doğru değil ama ne yaparız? Başka ne yapabiliriz? Bu hasta çocuğu burada. Sözünüz doğru müdür bey. Ne yapıp yapmalı tek bu çocuk gitmelidir. Çünkü eminim pek pek daha bir hafta yaşar, sonra sirayet de olur. Böyle bir hastayı gönderse de mektep mazur. Bu hastalık bulaşabilir çocuklara. O yüzden onu göndermekte okul da mazurdur. Bunun üzerine müdür bey bir mubassır çağırın diyor. Bir mubassır çağırın diyor. Mubassır bir görevli çağırın anlamında. Mubassır gelir, buyurun efendim bana bak. Hastanın gitmesi herhalde muvafık olacak. Hastanın gitmesi uygun olacak. Sana tebdihli hava tavsiye etmiş doktor. Gezmiş olsan açılırsın diye bir fikrini sor. İstemem der o. Fakat dinleme, iknaa çalış. Kim bilir belki de biçare çocuk anlamamış. Yani çocuk daha ölümünün yakın olduğunu anlamamış olabilir ama sen ona hava değişiminin iyi geleceğini söyle, onu ikna etmeye çalış. Ve Mubasır hasta çocuğun yanına gidiyor. Şimdi onu dinliyoruz. Şimdi tebdili hava var mı benim istediğim? Doktor Rum bu tavsiyesine karşı çocuğun cevabı. Ben şimdi hava değişimi istemiyorum diyor. Bırakın halimi artık, beni rahat öleyim. Ben burada öleyim diyor. Ben bu yolculuğa dayanacak durumda değilim. 3,5 yıl bana katlandı bu mektep. 3 gün daha katlansa kıyamet mi kopar? Hem ne için? Beni yıllarca barındırmış olan bir yerden öleceksin diye kovmak, bu kovulmaktır. Ben kimsesiz bir çocuğum. Nerede gider yer bulurum? Evet, hasta çocuk kimsesiz bir çocuktur. Okul onun adeta evidir. Gidecek bir yeri yoktur. Etmeyin, sokaklarda perişan olurum. Anam ölmüş, babamın bilmiyorum iç yüzünü. Kardeşim var, o da lakin bana dikmiş gözünü. Sanki atideki mevhum refahım giderek onu çalkandığı hüsranlar içine çekecek. Kardeşim, kurduğun amali devirmekte ölüm. Kardeşi buna ümit bağlamıştır ama onun emellerini ölüm devirmektedir. Beni göm hufreyi nisana, artık ben öldüm. Beni nisyan çukuruna, yani unutulma çukuruna göm, ben öldüm. Hangi bir derdim içine alayım bilmiyorum. Döktüğüm yaşları çok görmeyiniz, mağdurum. O kadar sahibeliyim, bu sefalet mi sonu? O kadar emek sarf ettim, çalıştım, sonu bu mu olacaktı? Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu, çalışıp ömrümü çılgınca heba etmezdim. Bu sonucu bilseydim, ömrümü çalışmakla geçirmezdim. Ben bu müstakbele mazimi feda etmezdim. Merhamet mi? Bilmeyen insanlara bak ya Rabbi, koyuyorlar beni bir sahili avare gibi. Aziz dinleyiciler, Mehmet Akif'in en ünlü şiirlerinden biri olan Hasta şiirini bu programda sizinle paylaştık. Hasta şiirinin açıklamasını sizinle birlikte yapmaya çalıştık, size aktarmaya çalıştık. Evet, gerçekten Mehmet Akif'in şiirleri içinde, manzum hikayeleri içinde de hasta şiirinin önemli bir yeri var. Bugün de Safa Sohbetleri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda beraber olmak ümidiyle sıhhat ve afiyet diliyorum.
Safahat Sohbetleri.